SBS Radio.
Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Millet İttifakı'nın dağılmasıyla başlayalım. Bu beklenen bir şey miydi sizce?
İYİ Parti yetkililerine sorduğunuzda beklenen bir şeydi. Aslında CHP'liler de bunun çok beklenmedik bir şey olduğunu söylemiyorlar. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrası sözcüsü vasıtasıyla açıklandı. Seçim için bir birliktelikti. Seçimler bitti. Bundan sonra her parti kendi politikasına göre hareket edecek dedi İYİ Parti'nin sözcüsü Aytun Çıray. Ama İYİ Parti kurulurken liderler bir araya gelmişti. Genel Başkan Yardımcıları CHP İYİ Parti'ye milletvekili desteği vermişti seçimlere girsin diye. Ayrılması biraz daha düşük tonda bir açıklamayla yapıldığı için dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temas yapılmadan böyle bir karar vermesi İYİ Parti'nin dikkat çekiciydi. Ve aslında Saadet Partisi'nin genel başkanı da bunun bir seçim birlikteliği olduğunu, seçim bittikten sonra partilerin kendi politikalarını uygulayacağını açıkladı. CHP'de ise biraz daha farklı bir duruş var. Evet, bir seçim birlikteliğiydi ama bazı ilkeler vardı. Parlamenter sisteme dönüş gibi, demokrasi gibi, özgürlükler gibi. Parlamentoda bu partiler yine aynı ilkeler çevresinde buluşacaklardır dedi. Böyle bir temenniyi ortaya koydular. Ama sonuçta Millet İttifakı dağıldı. Bu dağılmada en büyük nedenlerden birisi İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte seçime girdiği gerekçesiyle AK Partili seçmenden yeterli teveccüh görmediği tespiti. Yani AK Partililerden oy alamadık çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte gösterildik ve AK Parti öyle bir strateji uyguladı ki CHP ile yarışıyormuş gibi gösterdi kendisini. Bu çerçevede İYİ Parti beklenen performansı gösteremedi diyerek en azından parlamentodaki çalışmalarda rüştünü ispat gibi de değerlendirilebilir. Kendi politikalarını uygulayacak. Bunu söylerken devletin, milletin yararına olan bir takım yasal düzenlemelerde iktidar partisine destek verebileceğini de mesajını verdi. Belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Birkaç gün önce Akşener'in başkan yardımcısı yapılacağına ilişkin bir iddia da ortaya atıldı. Yani parlamentoda 295 milletvekili var AK Parti'nin. MHP'nin desteğiyle ancak çoğunluğu sağlayabiliyor. İYİ Parti'nin de önümüzdeki dönemde bazı girişimlerine AK Parti'nin destek verebileceğine ilişkin işaretler var. Yani dengelerin parlamentoda nasıl oluşacağını parlamentoda milletvekilleri yemin ettikten ve mesai başladıktan sonra görebileceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası iki liderin İnce ve Kılıçdaroğlu'nun yemek yemesiyle başlayan bir tartışma var. O konudaki gelişmeler ve değerlendirmeler neler?
Yemekten sonra Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamayla aslında biraz ortamın kızıştığını söyleyebiliriz. Muharrem İnce yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'na sen onursal genel başkan ol, ben de partinin genel başkanı olayım. Sen parlamentoda grubun başında dur, ben de Ardahan'dan, Kars'tan, Çanakkale'ye bütün Türkiye'yi gezeyim ve yerel seçimlere partiyi hazırlayalım önerisini İnce'nin yemekten sonra çıkıp kamuoyuna açıklamasıyla tansiyonun yükseldiğini söyleyebiliriz. Bunu siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultayın olağanüstü toplantıya gitmeyeceğini söyledi. Yani bu teklifi reddettiğini ortaya koydu. Bunun üzerine Muharrem İnce geri adım atmadı. Eğer genel merkez bu yönde karar verirse örgüt gereğini yapar dedi. Yani örgüte bir çağrı da bulunmuş oldu. Olağanüstü kurultayı toplayalım diye. Bunun için biliyorsunuz delegelerin yarısının imzasına ihtiyaç var. Seçimli olağanüstü kurultay yapabilmek için CHP Kurultaylar Partisi olarak biliniyor. Daha önce sık sık kurultay toplamasıyla biliniyor. Bu nedenle olağanüstü kurultay toplamayı zorlaştırmışlardı kendi kurallarını değiştirerek ve yarısının imzasına ihtiyaç var. Bu da kolay bir şey değil. Delegelerden yaklaşık 630-640 delegenin 1200-1300 delegeden yarısının imzası gerekiyor. Ancak Muharrem İnce bu yolda da bir adım atmış oldu örgüt gereğini yapar diyerek. Ve tek tek açıklamalar da geliyor bazı örgütlerden. Mesela Sakarya İl Örgütü bir genel başkan değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı benzer bir açıklama yaptı. Yani artık örgütte bir hareketlilik söz konusu. Örgütün hareketliliği nereye varacak? 650 imzayı olağanüstü kurultay için Muharrem İnce toplayabilecek mi? Bunu önümüzdeki işte bir hafta 10 gün içinde göreceğiz. Çünkü bunun da bir süresi var. O süre içinde toplanması gerekiyor. Ancak Muharrem İnce geri adım atmayacakmış gibi görünüyor. Daha önce ben vefa gereği Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yarışmam demişti. Seçim sonrasında bir kurultay toplanırsa. Ama o fikrinden de vazgeçmiş görünüyor. Genel merkezde son derece net bir biçimde önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi partiyi bir tartışmaya götürmeye gerek yok. Seçimlerde sonuçlar ortada. AK Parti oyunu düşürdü. Yerel seçimlerde kazanma şansımız var. Özellikle büyük şehirleri böyle bir iç tartışmayla gitmememiz lazım. Yerel seçimlerden sonra konuşacağımız bir noktadır diyor. Ama Muharrem İnce'nin de mesajı net. Kaybettiysen gitmeyi bileceksin diyor. Erzurum'a yaptığı ilk gezisini seçmene teşekkür etmek için Türkiye turuna çıkacağını açıklamıştı. İlk durak Erzurum oldu. Erzurum'da yaptı bu açıklamayı. Tabii buna karşı tepkiler de var. Kaybeden sadece Cumhuriyet Halk Partisi mi? Cumhurbaşkanlığı yarışına girdi Muharrem İnce. Kazanan İnce değil, Recep Tayyip Erdoğan. Bu şartlar altında kaybetmiş sayılmayacak mı Muharrem İnce diye benzer değerlendirmeler de var. 650 delegeyi bulabilirse Muharrem İnce olağanüstü kurultayı toplayacak. Zaten toplanırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği manasına gelir bu. Toplayamazsa da önümüzdeki süreçte Muharrem İnce'nin sesini biraz daha az duyacağız.
Yavuz Bey, pazartesi sabahı Türkiye yeni bir yönetime uyanacak. Bu konuda öne çıkan görüşler ne yeni yönetime ilişkin?
Seçimlerden aslında 16 Nisan referandumundan önce de çok konuşulmuştu. Sonra seçimler öncesinde de tartışmaların odağındaydı. Tek adam yönetimi diye muhalefetin eleştirileri vardı. Ve bu süreç bir şekilde hem referandumda kabul oyuyla seçmenin hem de genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 52,5'la seçimin galibi ilan etmesiyle birlikte yeni sisteme geçiliyor. Bunun için bir hazırlık vardı zaten. İlk kanun hükmünde kararname de yayınlandı. Çeltik ekiminden devlet politikalarına kadar bütün hemen hemen hükümetteki yetkilerin hemen hemen demeyeyim tamamı en detayından en büyüğüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devredildi. Cumhurbaşkanına devredildi. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kendi kabinesi vasıtasıyla kullanacak. Kime neye yetki verecekse kendi karar verecek. Kaç tane bakanla çalışacaksa ona da kendi karar verecek. Kaç tane yardımcısı olduğuna kendisi karar verecek. Bu yönde bir takım hazırlıklar vardı. Pazartesi günü yemin edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hafta sonunda milletvekillerinin yemin töreni var. Ardından da milletvekillerinin önünde Cumhurbaşkanı yemin edecek ve göreve başlayacak. Akşam saatlerinde bir kutlama yapılması bekleniyor. Beştepe'de Türkiye'de çok geniş bir davetli bir grubun katılmasıyla bir kutlama yapılacak. Saat 9 civarında da pazartesi günü yeni kabinesine açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii bunu en çok bekleyen ekonomiyle ilgili olan insanlar. Çünkü çok yüksek bir enflasyon rakamı ortaya çıktı Haziran ayına ilişkin olarak. Faizler yükseliyor. Dövizde durum pek parlak değil. Ve ekonomiyle ilgili herkes Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir ekonomi politikası uygulayacağını ve kimlerle çalışacağını merak ediyor. Bütün o meraklar da pazartesi akşam saat 9'da giderilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini açıklamasıyla ve Türkiye pazartesinden itibaren yeni döneme girmiş olacak. Bu bir başkanlık sistemi ve bir kişinin çok güçlü olduğu bir sistem.
Öne çıkan bir başka konuda siyaset dışı Leyla ve Eylül adlı iki çocuğun öldürülmesi konusu Türkiye'yi çok yaraladı. Bu konudaki gelişmeler neler, yorumlar neler?
Gerçekten Türkiye'nin vicdanını yaraladı bu olay. Birisi Polatlı'da, birisi Ağrı'da gerçekleşti. Polatlı'daki olayda cinsel taciz de var, tecavüz de var. Bu daha fazla yaraladı insanları. Ağrı'da çocuk açlıktan ölmüş, bu tespit edildi ilk otopsi sonucunda. Ve çocuk cinayetleri, çocuk istismarı Türkiye'nin yeniden gündemine geldi. Aslında yeniden diyorum çünkü bu yeni bir şey de değil. Geçmişte de böyle toplumun bütünlüğünün ayağa kalktığı olaylar oldu. Ama ondan sonra yapılanlar, düzenlemeler çok fazla üzerinde durulmadı. Düzenlemeler ciddiye alınmadı. Mecliste araştırma önergeleri reddedildi. Ama bu kez biraz daha verilecek cezaların ağırlaştırılması, hatta idam cezasının geri getirilmesi üzerinden bir tartışmanın yürüdüğünü görüyoruz. Bu konuda da Türkiye'nin ikiye bölündüğüne şahitlik ediyoruz. Bir bölümü idam cezasının getirilmesi, çocuklara şiddeti, çocuklara zarar verecekleri engellemeyecek. Bunun için başka önlemler alınması lazım. Psikiyatrlar, psikologlar, uzmanlar, bilim adamları devreye girmeli. Eğitimle ilgili başka önlemler alınmalı. Bu suç profili iyi araştırılmalı derken bir bölümü de en ağır ceza verilsin, hatta idam edilsin Ve bu şekilde bu müeyyideler uygulanarak ancak bu insanların önüne geçilebilir görüşünü savunuyorlar. Ama idam biliyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında da çok konuşuldu, çok tartışıldı. İdam üzerinden çocuklara şiddet, tecavüz ve çocuk cinayetlerinin bir siyasi tartışmaya dönüştüğünü görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bir araya geldiğinde idam taleplerine yavaş yavaş diye bir yanıt verdiğini hatırlatabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi idam konusunda son derece net. Diğer partiler ise toplumda eğitimin arttırılması, suç profilinin bilim adamları tarafından incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. İdama sıcak bakmıyorlar. Çünkü idam geri dönülemez bir ceza. Bu cezayı verdiğinizde bir yanlışlık varsa geri dönmek mümkün değil. Ayrıca ceza mıdır değil midir bu konuda da tartışma var diyorlar. Çünkü cezayı uzun süre çekmesi idamın bir kurtuluş olarak görünmesi de mümkün görüşünü savunuyorlar. Ama ilk etapta çocuğa yönelik şiddet, çocuğa yönelik cinsel istismar konularında daha ağır cezaların, idam dışında daha ağır cezaların getirileceğini hükümet yetkilileri açıkladılar.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.